Ayrım 2, sayfa 5, iki şarapçı. 20 yaşlarındaydım. Çok içiyor, kötü besleniyordum. Ama güçlüydüm hala. Bedenen demek istiyorum. Ki hayatımda her şeyin ters gittiğini düşünürsen, bu da bir şanstı. Beynim kaderime isyan ediyordu. Ve bu isyanı bastırmanın tek yolu, içmek, içmek ve içmekti. Yürüyordum, çoraplarım keçeleşmişti, kokuyorlardı. Çiviler ayakkabılarımın tabanını delip, ayağıma batıyorlardı. Mukavva veya gazete koyuyordum tabanlara. Ama bir süre sonra çiviler onu da deliyor. Ya mukavvayı değiştiriyordum bulabilirsem ya da eskisini çeviriyor veya şeklini değiştiriyordum. Bir kamyon durdu yanımda. Oralı olmadım. Yürümeye devam ettim. Kamyon tekrar yanıma geldi. Şoför bir süre yanımda sürdü. Evlat diye seslendi. İş ister misin? Kimi öldüreceğim? Kimseyi öldürmeyeceksin dedi adam. Bin. Kamyonun öbür yanını dolandığımda kapı açıktı. Basamağa basıp tırmandım. Deri koltuğa oturup arkama yaslandım. Güneşten kurtulmuştum. Ağzını alırsan sana 5 dolar veririm dedi adam. Sağımı midesine, solumu kulağı ile ensesinin arasında bir yere gömdüm. Ve çenesine bir sağ aparkütle devam ettim. Kamyon yoldan çıktı. Direksiyonu kavrayıp kamyonu yola soktum. Kontak anahtarını kapattım ve frene bastım. Kamyondan inip yürümeye başladım. 5 dakika sonra kamyon yine yanımdaydı. Kusura bakma evlat dedi adam. Yanlış yaptım. İbni olduğunu ima etmek istememiştim. Hafif ibnemsi bir halin olduğunu itiraf etmeliyim ama. Hem ibni olmak ayıp mı? İbneysen değildir herhalde. Hadi dedi adam. Sana gerçekten iş vereceğim. Biraz para kazanır. Kendine gelirsin. Bindim kamyona. Sürdü. Kusura bakma dedi. Yüzün hayli sert ama ellerine baksana. Ellerin çok zarif. Kadın eli gibi. Ellerim seni fazla meşgul etmesin. İş kolay değil. Ray yükleyeceksin. Ray yükledin mi hiç? Hayır. Zor iştir. Hayatım boyunca zor işlerde çalıştım. Pekala dedi adam. Öyle olsun. Bir süre konuşmadan yol aldık. Kamyon sarsılıp duruyordu. Tozdan başka bir şey yoktu. Toz ve çöl. Adamın yüzü bir şeye benzemiyordu. Hiçbir yeri bir şeye benzemiyordu. Ama bazen aynı işte. Uzun süre çalışan insanlar biraz prestij ve güç edinebiliyorlardı. Altında kamyon vardı ve işe insan alıyordu. Katlanmak zorunludur bazen. Bir süre sonra yol kenarında yürüyen yaşlıca birini gördük. 45 yaşlarında olmalıydı. Yaşlıdır 45 yol için. Bay Burkhart bana adını söylemişti. Yavaşlayıp adama... ''Hey ahbap, birkaç dolar kazanmak ister misin?'' diye seslendi. ''İstemez olur muyum?'' dedi babalık. ''Yanaş biraz.'' dedi Bay Burkhart bana. Babalık kamyona tırmanıp yanıma oturdu ve iğrenç kokuyordu. İçki, ter, ızdırap, ölüm. Birkaç binanın olduğu bir yere geldik. Burkhart'la kamyondan inip bir dükkana girdik. Bileğine lastikler geçirmiş, yeşil gözlüklü biri vardı tezgahta. Adam keldi ama kolları uzun, İğrenç sarı kıllarla kaplıydı. ''Merhaba Bay Burkhart'' dedi adam. ''Görüyorum iki şarapçı daha bulmuşsunuz kendinize.'' ''İşte listecesi'' dedi Bay Burkhart. Ve Jesse işe koyuldu. Epey zaman aldı siparişleri hazırlaması. ''Başka bir şey var mı Bay Burkhart? İki şişede ucuz şarap ilave edeyim mi?'' ''Ben şarap istemem'' dedim. ''Ben isterim'' dedi moruk. ''İki şişede alayım.'' ''Hesabından kesilecek'' dedi Burkhart. Olsun dedi moruk. Hesabımdan kesilsin. Bir şişede sen istemediğinden emin misin diye sordu Burkhart bana. Peki dedim. Bir şişede ben alayım. Burkhart bir çadır verdi bize. O gece çadırda şarap içtik ve babalık bana sorunlarından söz etti. Karısı onu terk etmişti. Hala aşıktı karısına. Aklından hiç çıkmıyordu. Olağanüstü bir kadındı. Eskiden matematik öğretmeniydi. Ama karısını kaybetmişti. Yoktu karısı gibi kadın. Kafamı ütüledi. Sabah uyandığımızda moruk hastaydı. Ben de hiç iyi değildim. Ve güneş doğmuştu. Yakıyordu. Ve işbaşı yaptık. Ray yüklüyorduk. Üst üste dizmek zorundaydık. Alt seviyede pek zorlanmıyorduk. Ama üste çıktıkça saymak zorunda kalıyorduk. 1, 2, 3 diyordum. Ve bırakıyorduk rayı. Babalık bir bandana bağlamıştı başına. Alkol başından bandanaya boşalıyordu. Alkol terliyordu. Bandana sırılsıklam olmuş, koyu bir renk almıştı. Arada sırada bir kıymık, çürük eldiveni delip elime batıyordu. Başka koşullarda acısı dayanılmaz olur, işi bırakmak zorunda kalırdın. Yorgunluk insanın hislerini köreltiyordu ama. Elime her kıymık battığında korkunç bir öfke duyuyordum sadece. Birini öldürmek geliyordu içimden. Ama etrafıma bakındığımda kum, kaya ve ortalığı kavuran parlak sarı güneşten başka bir şey göremiyordum. Ve kaçabileceğim bir yer yoktu. Demir yolları arada sırada eski rayları söküp yeni ray döşüyordu. Söktükleri rayları yol kenarına bırakıyorlardı. Ve Burkhardt gibi uyanıklar onları bizim gibi kerizlere taşıtıp kamyona yüklettikten sonra satıyordu. Oldukça kullanışlı olmalıydılar. Çiftliklerde tel örgü yapımında kullanıldığını görmüştüm. Başka kullanım alanları da vardı eminim. İlgilenmiyordum. Bütün imkansız işler gibiydi. Yoruluyor ve mola vermek istiyordum. Ama yoruldukça mola vermeyi unutuyordun ve zaman ilerlemiyordu. Bir dakikanın içinde sonsuzluğu yaşıyordun. Ümitsiz, çaresiz, tuzakta, mola veremeyecek denli sersemlemiş ve gidecek yerin olmaksızın. Karımı kaybettim evlat. Eşsiz kadındı. Hiç aklımdan çıkmıyor. İyi bir kadın, değerli bir elmastır. Evet, biraz şarabımız olsaydı keşke. Yok biraz şarabımız. Geceyi beklemek zorundayız. Şarapçıları kimse anlayabilir mi acaba? Şarapçılar sadece... Elimize batan kıymıklar kalbimize yürür mü sence? Sanmam. Kısmetimiz yok bizim. İki kızılderili gelip bizi izlemeye koyuldular. Uzun süre izlediler. Morukla bir sigara molası verip raylardan birine oturduğumuzda kızılderilerin biri kalkıp yanımıza geldi. Siz işi bilmiyorsunuz, dedi. Ne demek istiyorsun? Çöl sıcağının en dayanılmaz olduğu saatte çalışıyorsunuz. Sabah erken kalkıp hava ısınmadan işi bitirmeye bakmalısınız. Haklısın, dedim. Sağ ol. Haklıydı kızılderili. Sabah erken kalkmaya karar verdim. Bir kez bile kalkamadık ama. Moruk felaket akşamdan kalma oluyordu. Bir kez bile kaldıramadım. 5 dakika daha, diyordu. 5 dakikacık. Sonunda moruk pes etti bir gün. Tek bir ray daha kaldıracak gücü kalmamıştı. Özür dileyip duruyordu. Boş ver babalık, takma kafana, dedim. Çadıra dönüp akşam olmasını bekledik. Babalık uzanmış anlatıyordu. Eski karısından söz ediyordu. Sabah akşam eski karısını dinlemekten fenalık gelmişti bana. Derken Burkhardt geldi. Çalışmamışsınız bugün. Toprağın bereketinden yaşamaya mı karar verdiniz? İşi bıraktık Burkhardt, dedim. Paramızı bekliyoruz. Aklımdan size para ödememek geçmiyor değil. Aklın varsa ödersin, dedim. Lütfen Bay Burkhardt, dedi babalık. Lütfen, canla başla çalıştık. Yemin ederim. Bay Burkhardt, yaptığımız işin farkında, dedim. Kaç sıra ray dizdiğimizi benim gibi o da biliyor. 72 sıra, dedi Burkhardt. 90 sıra, dedim. 76 sıra, dedi Burkhardt. 90 sıra, dedim. 80 sıra, dedi Burkhardt. Sattım, dedim. Burkhardt eline kağıt kalem alıp hesabımızdan şarap, yemek, yol ve yatak düştü. 5 gün için 18'er dolar düştü babalıkla payımıza. Aldık. Burkhardt kasabaya beleş bıraktı bizi. Beleş mi? Her açıdan düzmüştü bizi Burkhardt. Kanun diye bağıramıyordun ama paran yoksa kanun işlemiyordu. Öyle sarhoş olacağım ki, dedi babalık. Küfelik olacağım. Ya sen evlat? Sanmıyorum, dedim. Kasabanın tek barına girip oturduk. Babalık şarap söyledi. Ben bira. Babalık eski karısına sardırmaya başladı yine. Kalkıp barın öbür ucuna gittim. Merdivenden Meksikalı bir kız indi. Gelip yanıma oturdu. Neden hep böyle merdivenden inerler, filmlerdeki gibi? Bir filmde oynuyormuş gibi hissetmiştim kendimi hatta. Ona bir bira söyledim. Adım Sherry, dedi ve ben... Ama bu bir Meksikalı ismi değil, dedim. Ve o, olmak zorunda değil, dedi. Ve ben, haklısın, dedim. Yukarı çıkmak 5 dolardı. Önce yıkadı beni ve sonra... Üstünde birbirlerini kovalayan civcivler resmedilmiş... Küçük beyaz bir tasla yıkamıştı beni. 10 dakikada benim bir gün... Ve birkaç saatte kazandığım parayı kazanmıştı. Ekonomik açıdan bakınca yarıklı doğmanın kamışlı doğmaktan çok daha karlı olduğu tartışılmazdı. Merdivenden indiğimde babalık tezgahın üstünde sızmıştı bile. Bütün gün bir şey yememiştik. Direnci kalmamıştı. Başının yanında bir dolar ve bir madeni para vardı. Onu da yanıma almayı düşündüm bir an. Kendi başımın çaresine bakamıyordum ama. Dışarı çıktım, hava serindi. Kuzeye yürüdüm. Babalığı orada tek başına, küçük kasaba akrabalarına terk etmek koymuştu bana. Eski karısı onu hiç düşünür mü? Diye geçirdim aklımdan. Düşünmediğine karar verdim. Düşünse bile, onun düşündüğü gibi düşünmediği kesindi. Dünya babalık gibi acı çeken zavallılarla doluydu. Yatacak bir yer bulmalıydım. Meksikalı kızla yattığım yatak, 2 haftada yattığım ilk yatak olmuştu. Birkaç gece önce hava soğuduğunda ellerime batan kıymıkların sızladıklarını fark etmiştim. Her birinin nerede olduğunu biliyordum. Bu erkekler ve kadınlar dünyasından nefret ettiğimi söyleyemezdim. Ama beni zanaatkarlardan ve tüccarlardan ve yalancılardan ve sevgililerden farklı kılan bir şey olduğunun farkındaydım. Ve şimdi 30 yıl sonra o gün iğrendiğim denli iğreniyordum onlardan. Bu sadece bir insanın öyküsü, bir insanın bakış açısı elbette. Okumayı sürdürürseniz bir sonraki öykü daha iç açıcı olur belki. Umarım olur. Pazar günleri. Kadınlardan konuşur, arabadan indiklerinde bacaklarını dikizler, geceleri sevişen bir çift izlemek ümidiyle pencerelerden içeri bakardık. Bir kez olsun izleyemedik ama. Bir keresinde yatakta bir çift gördük. Adam kadının üstüne çıkmıştı ve nihayet diye geçirmiştik içimizden. Ama kadın adamı üstünden itip bu gece canım çekmiyor dedikten sonra adama sırtını dönmüştü. Adam bir sigara yakmış, biz de başka pencereler aramak üzere yürümeye başlamıştık. Nasıl iş bu? Benim kadınım bana hayatta sırtını dönemez. Benimki de ne biçim erkekti bu? Üçümüzdük. Ben, Keltoş ve Jimmy. Büyük günümüz pazardı. Pazar günleri Keltoş'un evinde buluşup tramvaya atlar, Main sokağına giderdik. Tramvay bileti 7 sentti. 2 striptiz kulübü vardı o günlerde. Folies ve Burbank. Burbank'teki striptizcilere alıştık ve espriler daha kaliteliydi. Burbank'i yeğlerdik bu yüzden. Pornografik filmler oynatan sinemaları da denemiştik. Ama filmler pornografik değillerdi. Senaryo ise hep aynıydı. İki herif saf bir kızı sarhoş eder, kız başına ne geldiğini bile anlayamadan kendini kapısının önünde denizcilerle kamburların kuyruğa girdiği bir randevu evi odasında bulurdu. Ayrıca o sinemalarda berduşlar yatıp kalkar, yerlere işer, şarap içer, birbirlerini soyarlardı. Sidik, ucuz şarap ve cinayet kokusu dayanılır gibi değildi. Biz de Burbank'e giderdik. Striptiz izlemeye mi gideceksiniz bugün çocuklar? Diye sorardı Keltoş'un dedesi. Ne münasebet dede, yapacak işlerimiz var. Giderdik, her pazar giderdik. Sabah erkenden gider, Main sokağında bir aşağı bir yukarı dolaşır, boş barların kapı aralıklarından bakıp içeri sızan gün ışığında oturmuş, bacak sallayan, bilek çeviren kızları dikizlerdik. Güzel görünürdü kızlar. Ama biliyorduk, duymuştuk. İçeri girip bir içki içtin mi, donunu alırlardı. İçtiğin içki ve kız için. Kızların içkilerine su katarlardı. Kızı biraz elleyebilirdin belki. Paran olduğunu belli edersen, önüne, içine uyku ilacı karıştırılmış bir içki koyarlar. Barın üstünde, sızdığında, ceplerini boşaltırlardı. Biliyorduk. Main sokağında yürüdükten sonra 8 sente birer sosisli sandviç, 5 sente de birer bardak alkolsüz bira alırdık. Ağırlık kaldırıyorduk. Kaslarımız gelişmişti. Gömleğimizin kollarını omuz hizasına kadar sıvardık ve gömleğimizin cebinde sigara paketi olurdu. Carlos Atlas'ın dinamik gerilim yönetmenini bile denemiştik. Ama ağırlık kaldırmak daha haşin gelmişti bize. Sandviç yiyip bira içerken tilt oynardık. Oyunu 1 sent. Ezbere biliyorduk o makineyi. Yüksek skora ulaştığında avans verirdi. Yüksek skora ulaşmak zorundaydık çünkü fazla paramız yoktu. Franklin Roosevelt başkandı. İşler biraz daha iyiye gidiyordu. Ama bunalım yıllarıydı hala. Babalarımız işsizdi. 3 kuruş cep harçlığımızı nereden bulurduk bilmiyorum. Ama yere çimentolanmamış, Nesnelere karşı gözümüz keskindi. Çalmazdık, paylaşırdık ve yaratırdık. Paramız olmadığı için zaman geçirecek şeyler yaratırdık. Kumsala yürüyerek gidip gelmek bunlardan biriydi. Daha çok yazları giderdik kumsala. Akşam yemeğine geç kaldığımızda evdekiler şikayet etmezlerdi. Tabanlarımızın su toplamasına da ses çıkartmazlardı. Ayakkabılarımızın, topuklarının ve tabanlarının aşındığını fark ettiklerinde yerdik fırçayı. Topuk, taban ve yapışkan almaya yollarlardı bizi. Ucuzdu. Sokaklarda devirmeci Amerikan futbolu oynadığımızda da durum aynıydı. Bütçe halka açık oyun sahaları yapılmasına izin vermiyordu o günlerde. O denli serttik ki sokaklarda devirmeci futbol oynardık. Biri üstüne uçup seni asfalta devirdiği zaman derin soyulur, kemiklerin incinir, bir yerlerin kanardı. Ama hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkardın. Ebeveynlerimiz yaraları bereleri umursamazlardı. Korkunç ve affedilemez günah pantolon dizlerini yırtmaktı. Sadece iki pantolonumuz vardı. Bir tane her gün için, bir tane de pazar günleri için. Pantolonlardan birinin dizini yırtmamalıydın. Çünkü o zaman yoksul götün teki olduğun anlaşılırdı. Ve bu annenle babanın da yoksul götler oldukları anlamına gelirdi. Bu yüzden karşı oyuncuyu dizlerinin üstüne düşürmeden devirmeyi öğrenirdin. Devrilen oyuncu da dizlerinin üstüne düşmeden devrilmeyi. Dövüştüğümüz zaman saatlerce dövüşürdük. Ebeveynlerimiz bizi kurtarmazdı. Kabadayı geçinip merhamet dilenmediğimiz için karışmazlardı sanırım. Merhamet dilenmemizi beklerlerdi. Ama onlardan nefret ettiğimiz için merhamet dilenmezdik. Ve biz onlardan nefret ettiğimiz için onlar da bizden nefret ederlerdi. Korkunç yumruklaşmalarımızın ortasında balkona çıkar, bize şöyle bir baktıktan sonra esner ve çöpe atılacak reklam broşürlerini alıp içeri girerlerdi. Bir keresinde daha sonraları Amerikan donanmasında yüksek bir komutan gelen biriyle dövüşmüştüm. Sabah 8:30'da başlamış, güneş batana dek dövüşmüştük. Evimin ön bahçesinde olmamıza rağmen kimse durdurmamıştı bizi. İki iri biber ağacının altında dövüşmüş, serçeler gün boyunca üstümüze sıçıp durmuşlardı. Gaddarca dövüşmüştük, ölümüne. Benden daha iri, daha yaşlı ve daha ağırdı. Ama ben ondan daha deliydim. Sonunda karşılıklı rıza göstererek son vermiştik dövüşe. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlatmak güç. Anlayabilmeniz için yaşamanız gerek. İki kişi 8-9 saat yumruklaştıktan sonra tuhaf bir kardeşlik bağı oluşur aralarında. Ertesi gün tepeden tırnağa morarmıştı. Dudaklarımın arasından konuşamıyor, korkunç acı çekmeksizin vücudumun hiçbir yerini oynatamıyordum. Ölmeye hazır bir şekilde yatakta yatarken annem elinde dövüş sırasında giydiğim tişörtle içeri girmişti. Tişörtü yüzüme vurup, "Bak, kan lekeleri var tişörtünde, kan lekeleri," diye bağırmıştı. "Affedersin, çıkmaz kan lekesi. Asla. Onun kanı. Ne önemi var? Kan bu. Çıkmaz." Pazar günleriydi bizim günümüz. Sessiz, sakin günümüz. Burbank'e giderdik. Önce berbat bir film gösterirlerdi. Çok eski bir film. Öylece izleyip bitmesini beklerdin. Kızları düşünerek orkestra çukurundaki 4-5 müzisyen yüksek volümle çalardı. Çok iyi çalamazlardı belki. Ama çok yüksek volümle çalarlardı. Ve striptizci kızlar sahneye çıkarlardı nihayet. Perdeyi yakalayıp bir erkeğe sarılır gibi sarılırlar, çalkalayıp sürtünürlerdi o perdeye. Sonra sahnenin ortasına doğru kıvırtıp soyunmaya başlarlardı. Yeterince paran varsa bir torba patlamış mısır bile alabilirdin. Yoksa da canı cehennemeydi. İki gösteri arasında ara verilirdi. Ufak tefek bir adam ayağa kalkıp, "Bayanlar baylar, bir dakikalığına kıymetli dikkatinizi rica ediyorum," diye söze başlardı. Dikiş halkaları satıyordu. Halkanın camında ışığa tuttuğun takdirde görebileceğin bir resim vardı. Bu size vaat ediliyordu. Her halka 50 centti. Ömür boyu sahip olacağınız bir şey için sadece 50 cent. Sadece Burbank müşterileri için. Başka yerde satın alamazsınız. Işığa tutun ve görün. Kıymetli dikkatiniz için çok teşekkür ederim. Yer göstericiler şimdi halkaları dolaştıracak. Leş gibi misket şarabı kokan iki berduş, ellerinde dikiz halkaları dolu torbalarla koridorlarda gezinmeye başlarlardı. Ben o dikiz halkalarından satın alan birine rastlamadım hiç. O halkalardan birini ışığa tutunca camda belirecek resmin bir çıplak kadın resmi olacağını tahmin ediyorum ama orkestra tekrar çalmaya başlar ve dansçı kızlar çıkardı sahneye. Yaşlanmış striptizci eskileriydi çoğu. Tonla rimel, allık, ruj ve takma kirpikler. Müziğe uymak için kıçlarını yırtarlar ama biraz gerisinde kalırlardı sürekli. Vazgeçmezlerdi ama. Ben çok cesur olduklarını düşünürdüm. Derken erkek şarkıcıya gelirdi sıra. Erkek şarkıcıdan hoşlanmak çok güçtü. Hüsrana uğramış aşk şarkıları söylerdi bağıra çağıra. Şarkı söylemeyi bilmiyordu. Bitirdiğinde kollarını iki yana açıp cılız alkışa başını eğerek selam verirdi. Sonra komedyen çıkardı sahneye. O iyiydi işte. Eski kahverengi bir palto, gözlerine inmiş bir şapka, omuzlar düşmüş, berduş yürüyüş, yapacak şeyi ve gidecek yeri olmayan bir berduşun yürüyüşü. Kızlardan biri sahnede önünden geçtiğinde gözleriyle kızı izler, sonra seyirciye dönüp dişsiz ağzının kenarından "Tanrım, kör et beni," derdi. Bir başka kız yanından geçtiğinde kızın yanına gidip yüzünü yüzüne iyice yaklaştırır ve "Yaşlı bir adamım ben. 40 dönümü geride bıraktım. Ama yatak çöktüğünde yerde boşalırım," derdi ve biz yerlere yatardık gülmekten. Genç, ihtiyar, kasıklarımız patlayana dek gülerdik. Bir de bavul numarası vardı. Kızın tekine bavulu kapatması için yardım eder, elbiseler bavuldan fırlayıp dururdu. "Sokamıyorum şunu. Dur, sana yardım edeyim. Yine olmadı. Dur, üstüne çıkayım." "Ne? Hayır, üstüne çıkmana izin veremem." Böyle sürer giderdi bavul numarası. Gerçekten komikti komedyen. Derken ilk bölümde soyunan 3-4 kız tekrar çıkarlardı sahneye. Her birimiz aşık olduğu favori striptizcilerimiz vardı. Keltoş'unki gözlerinin altı torbalı, zayıf ve astımlı bir Fransızdı. Jimmy'ninki panter kadındı. Jimmy'ye panter kadının göğüslerinden birinin kesinlikle diğerinden daha iri olduğunu işaret etmiştim. Benimki ise Rosalie'niydi. Rosalie'nin iri bir kıçı vardı. Sahnede kıçını çalkalayarak dolanırken kendi kendine şarkılar mırıldanıp kıkırdardı. Bir o vardı işini severek yapan aralarında. Rosalie'ne aşıktım. Bazen ona yazıp onu ne kadar harikulade bulduğumu söylemek isterdim. Ama yazamadım bir türlü. Bir akşamüstü gösteriden sonra tramvay durağına gittiğimizde panter kadın da orada tramvay bekliyordu. Üstünde vücudunu saran yeşil bir elbise vardı ve biz öylece durup ona baktık. "Seninki, Jimmy, panter kadın. Aman Allah'ım, şuna bakar mısın? Gidip onunla konuşacağım," dedi Keltoş. "Jimmy'nin kızı o. Ben onunla konuşmak istemiyorum," dedi Jimmy. "Ben gidip konuşacağım," dedi Keltoş. Ağzına bir sigara yerleştirdi, yaktı ve kızın yanına gitti. "Selam güzelim," dedi kıza sırıtarak. Panter kadın cevap vermedi. "Müthiş kıvırtıyorsun, müthiş." Panter kadın hiç istifini bozmadan önüne baktı. Keltoş orada durmuş, geri zekalılar gibi sırıtıyordu. "Seni yarmak isterdim güzelim, seni düzmek isterdim." Gidip Keltoş'un kızın yanından uzaklaştırdık. "Onunla bu şekilde konuşmaya ne hakkın var göt herif? Erkeklerin önünde sahneye çıkıp soyunuyor ama. Hayatını kazanmaya çalışıyor, hıyar. İstiyor ama, ben anlarım, istiyor. Aklını kaçırmışsın sen. Götürmüştük onu oradan." O olaydan kısa bir süre sonra Main sokağına ve Burbank'e duyduğum ilgi azaldı. Folies ve Burbank hala orada yanılmıyorsam. Tabii ki panter kadın, astımlı Fransız ve Rosalie'nin yoklar artık. Ölmüşlerdir muhtemelen. Rosalie'nin iri ve kıvırtkan kıçı ölmüştür ve muhtemelen. Ve ne zaman eski mahalleye gitsem yaşadığım evin önünden geçerim. Yabancılar var artık orada. O pazar günleri iyiydi ama iyiydi o pazar günlerinin çoğu. İşsiz ve iktidarsız babalarımızın balkona çıkıp birbirimizin ağzını, burnunu, kırışını şöyle bir izledikten sonra tekrar içeri girdiği, elektrik faturasını düşünerek radyoyu açmaya korkup duvarları seyrettikleri o karanlık bunalım günlerinde biraz ışıktılar bize. Ayrım sonu sayfa 17.